Ayrım 10, sayfa 108. O sabah ilerleyen saatlerde meydanda yürüyüşe çıktım. Normalde ekmeği Ellen alırdı ama zihnimi toparlamam gerekiyordu ve barda bunaltıcı bir ortam vardı. Ocak ayında hava ciğerlerimi açılacak kadar soğuktu. Çıplak ağaç dalları ince bir tabaka halinde buzla kaplanmıştı. Bense şapkamı iyice aşağı indirip şalımla ağzımı örtmüştüm. Sokaklarda birkaç kişi olmasına rağmen yalnızca Madame Bonar bana selam vermişti. Belki de kat kat giyindiğim için beni tanımamışlardı. Yeni ismi Schiller Platz, tabii bu ismi kullanmayı reddediyorduk olan Bastet Caddesi'ne doğru yürüdüm. Fırının kapalı kapısını ittim. İçeride Madame Louvier ve Madame Durand, Monsieur Armand'la hararetli bir sohbete dalmıştı. Kapı arkamdan kapanır kapanmaz sustular. Kolumun altındaki küfeyi düzeltirken günaydın dedim. Kat kat yüne sarılmış iki kadın hafifçe başlarını salladılar. Monsieur Armand ellerini önündeki tezgaha yaslamış, öylece duruyordu. Biraz bekledikten sonra yaşlı kadınlara döndüm. İyi misiniz Madame Louvier? Birkaç haftadır sizi Le Coq Rouge'da görmüyoruz. Hastalandığınızdan korktum. O küçük dükkanda sesim fazlaca yüksek ve gür çıkmıştı. Hayır dedi yaşlı kadın. Artık evde oturmayı tercih ediyorum. Konuşurken gözlerime bakmamıştı. Geçen hafta bıraktığım patatesleri aldınız mı? Evet. Bakışları Monsieur Armand'a kaydı. Madame Grigny, ona verdim. O yiyeceklerin nereden geldiğini fazla önemsemiyor. Kımıldamadan duruyordum. Demek böyle diye düşündüm. Uğradığım haksızlığın tadı kül gibi acıydı. Umarım beğenmiştir. Monsieur Armand, ekmek istiyorum. Ellen ile benim için zahmet olmazsa. Benimle şakalaşmasını nasıl da isterdim. Belden aşağı bir espri ya da bir kelime oyunu. Ama Monsieur Armand yalnızca bana bakmakla yetinmişti. Bakışları sabitti ve samimiyetten uzaktı. Beklediğim gibi arka tarafa geçmedi. Hatta yerinden bile kımıldamadı. Tam istediğimi tekrar edecekken tezgahın altından iki çavdar ekmeği çıkardı. Onlara baktım. O küçük fırın artık eskisi gibi sıcak değildi. Ama o üç kişinin bakışları alev saçıyordu adeta. Kopkoyu ve kuru görünümlü ekmekler tezgahın üzerinde duruyordu. Gözlerimi çevirip yutkundum. Sonra kısık bir sesle, ''Yanlış hatırladım. Bugünlük ekmeğe ihtiyacımız yoktu.'' dedim. Ve cüzdanımı tekrar küfeme koydum. Madame Durand, ''Şu aralar pek bir şeye ihtiyacınız yoktur zaten.'' diye mırıldandı. Döndüm ve yaşlı kadınla bakıştık. Sonra başım dik bir halde fırından çıktım. Ne utanç vericiydi. Bu büyük bir haksızlıktı. O iki yaşlı kadının alaycı bakışlarını görmüş, ne kadar aptal olduğumu anlamıştım. Burnumun dibinde olanı nasıl da görememiştim. Kıpkırmızı yanaklarla aklımdan bin türlü şey geçerken otele doğru yürüdüm. Kulaklarımda öyle bir uğultu vardı ki sesi başta duymadım. Halt! Dur! Durup etrafıma bakındım. Halt! Bir Alman askeri ellerini kaldırmış bana doğru geliyordu. Yanaklarım hala kıpkırmızıyken Monsieur Leclerc'in yıkık heykelinin altında durdum. Asker yanıma geldi. ''Beni görmezden geldin.'' ''Affedersiniz, sizi duymadım.'' ''Bir Alman askerini görmezden gelmek suçtur.'' ''Dediğim gibi sizi duymadım, affedersiniz.'' Şalımı hafifçe yüzümden indirdim. Sonra onun kim olduğunu gördüm. Barda sarhoşken eline dokunan ve başını duvara çarpan askerdi bu. Alnındaki ufak yarayı gördüm. O da beni tanımıştı. ''Kimlik kartını göster.'' Cebimde değildi. Aurelie'nin sözleri zihnimi öyle meşgul etmişti ki otelin koridorundaki masada unutmuştum onu. Unutmuşum. Kimliksiz evden çıkmak suçtur. Hemen şurada oteli işaret ettim. Benimle gelirseniz gösteririm. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Burada ne yapıyorsun? Ben yalnızca fırına gidiyordum. Boş küfeme baktı. Görünmez ekmek almaya mı? Fikrimi değiştirdim. Son zamanlarda otelde iyi yemek yiyorsunuz. Ancak herkes güç bela besleniyor. Ben kimseden daha fazla yemiyorum. Ceplerini boşalt. Ne? Tüfeğini bana doğrulttu. Ceplerini boşalt. Ne taşıdığını görmem için kat kat giydiğin şeyleri de çıkar. Gündüz hava sıcaklığı -1'di. Buz gibi esen rüzgar çıplak teni anında donduruyordu. Küfemi bırakıp öncelikle şalımı çıkardım. Yere bırak, dedi. Diğerini de. Etrafıma bakındım. Meydanın diğer tarafındaki Le Coq Rouge'da oturan müşteriler bizi izliyor olmalıydı. Önce ikinci şalımı, sonra paltomu çıkardım. Pencerelerden izlendiğimi hissediyordum. Ceplerini boşalt. Süngüsüyle dürttüğü paltom buzdan çamura bulandı. Hepsini ters çevir. Eğilip ceplerini ters çevirdim. Titriyordum. Mosmor olan parmaklarım istediğim gibi hareket etmiyordu. Birkaç girişimin ardından defterimi, 2 adet 5 franklık banknotu ve 1 kağıt parçasını çıkardım. Kağıdı kaptı. Bu nedir? Önemli bir şey değil. Yalnızca kocamdan bir hediye. Lütfen almayın onu benden. Sesimdeki paniği duymuştum ve daha sözümü bitirmeden hata ettiğimi anladım. Asker Edward'ın ikimizi çizdiği resmi açtı. Kendini üniformalı bir ayı, beni de kolalı mavi elbise giymiş, ciddi görünümlü bir kadın olarak çizmişti. Buna el koyuyorum dedi. Ne? Fransız asker üniformasının kopyasını yanında taşıyamazsın, onu yok edeceğim. Ama inanamamıştım. Yalnızca aptal bir ayı resmi. Fransız üniforması giymiş bir ayı. Bu bir şifre olabilir. Ama bu yalnızca bir şaka. Kocamla benim aramda bir espri, lütfen yırtmayın. Elimi uzattım ama asker kağıdı çekti. Lütfen, onu bana hatırlatacak çok az şeyim. Orada titreyerek dururken asker gözümün içine bakıp resmi ikiye ayırdı. Sonra ikiye böldüğü kağıdı parçaladı ve küçük parçalar konfeti gibi yere dökülürken yüzüme baktı. Bir dahaki sefere kimliğini yanına almayı unutma Fahişe, dedi ve arkadaşlarının yanına gitti. Buz gibi ıslak şalıma sarılmış halde kapıdan girdiğimde Ellen beni karşıladı. İçeri girdiğimde müşterilerin gözlerini üzerimde hissettim ama onlara söyleyecek bir şeyim yoktu. Bardan küçük koridora geçtim ve buz kesmiş ellerimle şalımı tahta askıya asmaya çalıştım. Ne oldu? Ablam arkamdaydı. O kadar üzgündüm ki konuşamıyordum. Geçen defa sana sarkıntılık eden asker, Edward'un resmini yırttı, parça parça etti. Komutan onu vurduğu için bizden intikam aldı sanırım. Ekmek de alamadım çünkü Monsieur Armand benim bir fahişe olduğumu düşünüyor. Yüzüm uyuşmuştu ve sözlerim güçlükle anlaşılıyordu. Ama çok kızgındım ve sesim de kızgınlığımı yansıtıyordu. Şşşt! Neden? Neden susuyormuşum? Yanlış bir şey mi yaptım? İnsanlar fısıldaşıp gizli gizli konuşuyor ve kimse gerçeği söylemiyor. Öfke ve çaresizlikle titriyordum. Ellen barın kapısını kapatıp beni, kimsenin bizi duyamayacağı birkaç yerden biri olan üst kattaki odaya çıkardı. Sakinleş ve anlat bana. Ne oldu? Ona anlattım. Aurelie'nin söylediklerini, fırındaki kadınların bana dediğini, Monsieur Armand'ı ve yemeği göze alamayacağımız ekmeği anlattım. Ellen bana sarılıp başını başıma yaslayarak beni anladığını gösteren sevgi dolu sözlerle tüm anlattıklarımı dinledi. Ta ki onunla dans mı ettin diye sorana kadar. Gözlerimi sildim. Evet, komutanla dans mı ettin? Bana öyle bakma, o gece ne yaptığımı biliyorsun. Almanları Löwenyon'dan uzak tutmak için her şeyi yapardım. Burada kalmasını sağlamak kendinize güzel bir ziyafet çekmeniz anlamına geliyordu. Jean-Michel gittiğinden beri yaşadığın en güzel gün olduğunu sen söylemedin mi? Ellen bana baktı. Öyle demedin mi? Aynen bu kelimeleri kullanmadın mı? Ellen hala bir şey söylemiyordu. Ne, sen de mi bana fahişe diyeceksin şimdi? Ellen yere baktı. Sonunda, ben bir Almanla dans etmezdim Sophie, dedi. O sözlerin önemini algılamaya çalıştım. Sonra ayağa kalktım ve tek kelime etmeden alt kata indim. Ellen'in bana seslendiğini duydum ama yüreğimin derinliklerinde biraz geç kaldığını hissettim. Ellen ve ben o akşam sessizce çalıştık. Mümkün olduğunca az konuşuyor, kısa kısa cümlelerle turtanın 7:30'a kadar hazır olacağını söylüyor, şarap tıpasının çıkartıldığını ve geçen haftaya göre 4 şişe şarap eksik geldiğini konuşuyorduk. Aurelien ufaklıklarla birlikte üst katta kalmıştı. Yalnızca Mimi gelip bana sarılmıştı. Ben de onun tatlı, çocukçusu kokusunu içime çekip yumuşak teninin dokunuşunu hissettim. Seni seviyorum küçük Mi, diye fısıldadım. Mimi uzun sarı saçlarının altından bana gülümsedi ve ben de seni seviyorum Sophie teyze, dedi. Önlüğümün cebinden onun için ayırdığım küçük bir parça tatlı hamuru ağzına tıktım. Mimi bana bakıp sırıtırken Ellen onu yatması için üst kata yolladı. Ablamla benim ruh halimiz kötü olsa da o akşam Almanlar çok neşeliydi. Kimse yiyeceklerin azalmasından şikayetçi değildi. Şarapların azalmasını da umursamamışlardı. Yalnızca komutan düşünceli ve ciddi görünüyordu. Askerler kadeh kaldırıp neşeyle sohbet ederken o tek başına oturuyordu. Aurelien de ne konuştuklarını anlıyormuş gibi üst kattan onları dinliyordu. İlerleyen saatlerde yatağa girerken tartışmayalım, dedi Ellen. Bu çok yorucu. Karanlıktan bana uzattığı elini tuttum ama ikimiz de bir şeylerin değiştiğini biliyorduk. Ertesi sabah pazara Ellen gitti. Bugünlerde yalnızca bir iki tezgah açılıyordu. bazılarında et, bazılarında dudak uçuklatacak kadar pahalı yumurta ve birkaç tür sebze satılıyordu. Bir de eski kumaşlardan yeni kıyafetler yapan Lavenda kasabasından yaşlıca bir adamın tezgahı vardı. Ben de otelin barında geriye kalan birkaç müşteriye hizmet ediyor, pek de dostça sayılmayan konuşmaların öznesi olmamı umursamamaya çalışıyordum. Saat 10.30'da dışarıdaki kargaşanın farkına vardık. Yine mahkumlar mı geldi diye düşünürken, Ellen saçı başı dağılmış, gözleri ardına kadar açılmış halde geldi. ''Asla tahmin edemezsin.'' dedi. ''Lilian.'' Kalbim küt küt atmaya başladı. Temizlediğim kül tablalarını bırakıp aynı anda oturdukları yerden kalkan müşterilerle birlikte kapıya koştum. Yolun yukarısından Lilian Bethune geliyordu. Üzerinde yine kürkü vardı ama artık Parisli mankenlere benzemiyordu. Kürkten başka bir şey giymemişti. Bacakları soğuktan ve aldığı yaralardan mosmordu. Ayakları çıplak ve kan içinde, sol gözü yarı kapanmış ve şişmişti. Saçları yüzüne dökülmüştü. Ve Sisifo gibi sırtında ağır bir şey taşıyormuşçasına aksayarak yürüyordu. İki yanında Alman subayları vardı ve arkalarından da bir grup asker geliyordu. Bu kez dışarı çıkıp izlememize ses çıkarmamışlardı. O güzelim kürk mantosu kirden gri bir renk almıştı. Arkasında kan lekelerinin yanı sıra balgam lekesi de vardı. Ona bakarken bir hıçkırık sesi duydum. ''Anne, anneciğim!'' Arkasında başka bir askerin tuttuğu Lilian'ın 7 yaşındaki kızı Edith'i gördüm. Hıçkıra hıçkıra ağlayıp kıvranıyor, annesinin yanına gitmeye çabalıyordu. Fakat biri onu kolundan tutmuştu ve annesine yaklaştırmıyordu. Başka bir asker de olanlar çok komikmiş gibi sırıtıyordu. Lilian başı eğik, acı içinde yürümeye devam ediyordu. Otelin önünden geçerken alaycı sözler duyulmaya başladı. ''Gururlu fahişeye de bakın. Almanlar artık seni ister mi Lilian?'' Ondan sıkıldılar tabii, başlarından def ediyorlar. Bu kişilerle aynı kasabadan olduğuma inanamıyordum. Nefret dolu yüzlere, aşağılayıcı tebessümlere baktım. Ve daha fazla dayanamayacağımı düşündüğümde aralarından geçip Edith'e doğru koştum. ''Çocuğu bana verin.'' dedim. Bütün kasabanın bu manzarayı izlediğini biliyordum. Üst kat pencerelerinde ve pazar yerinde Lilian'ı yuhalıyorlardı. Edith yalvarırcasına ağlıyordu. ''Anneciğim!'' ''Çocuğu bana verin.'' diye haykırdım. ''Yoksa Almanlar küçük çocuklara da mı eziyet ediyor artık?'' Kızı tutan subay arkasına baktığında komutanın postanenin yanında durduğunu gördüm. Yanındaki subaya bir şey söyledi ve bir süre sonra çocuğu bana verdiler. Onu kollarıma aldım. ''Hepsi geçecek Edith, gel benimle.'' Küçük kız yüzünü omzuma gömdü ve bir kolunu hala annesinin tarafına uzatırken avutulamaz bir acıyla ağlamaya devam etti. Lilian'ın yüzünün hafifçe bana döndüğünü görür gibi oldum ama bu mesafeden bunu anlamak çok zordu. Edith'i hemen bara, kasabalıların gözlerinden, devam eden alaycı sözlerden uzağa, hiçbir şeyi duyamayacağı otelin arka tarafına götürdüm. Çocuk sanki bir kriz geçiriyordu. Ama onu kim suçlayabilirdi ki? Küçük kızı yatak odamıza götürüp biraz su verdim ve sonra kollarımı alıp sallamaya başladım. Tekrar tekrar her şeyin düzeleceğini, elimizden bir şey gelmeyeceğini bilsem de her şeyi düzelteceğimizi söyledim. Edith bitkin düşene kadar ağladı. Şişmiş yüzünde gece boyunca ağladığını anladım. Kim bilir nelere tanık olmuştu. Sonunda kollarımda gevşeyince onu yatağıma yatırdım ve üzerini battaniye ile örttükten sonra alt kata indim. Bara girdiğimde ortalık sessizdi. Le Coq Rouge haftalardır olmadığı kadar yoğundu. Ellen dolu tepsilerle masaların arasında koşturuyordu. Kapıda belediye başkanını gördüm. Sonra karşımdaki yüzlere baktım ve hiçbirini artık tanımadığımı düşündüm. Sesim titreyerek, ''Şimdi tatmin oldunuz mu?'' dedim. Üst katta yatan küçük bir çocuk yaralı annesinin ayıplanıp yuhalanmasına tanık oldu. Dostu olduklarını sandığı insanlar tarafından hem de. Kendinizle gurur duyuyor musunuz? Ablam omzuma dokundu. ''Sophie.'' Onu ittim. ''Beni susturmaya çalışma. Ne yaptığınızın farkında bile değilsiniz. Lillian Bethune'le ilgili her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz ama hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz.'' Şimdi kızgınlıktan ağlıyordum. ''Hemen yargılamaya kalkışıyorsunuz ama işinize geldiğinizde size sunduğu şeyi kabul etmekten de geri kalmıyordunuz.'' Belediye başkanı yanıma geldi. ''Sophie, konuşmalıyız.'' ''Ah, benimle şimdi mi konuşuyorsunuz? Monsieur Söl vatan haini ve fahişi olduğumdan kuşkulandığı için hepiniz bana pislikmişim gibi bakıyordunuz. Bana, kızınıza yemek getirmek için her şeyi riske atan bana. Hepiniz benim yerime ona inandınız. Belki de sizinle artık konuşmamalıyım Monsieur. Öğrendiklerimden sonra Lilian Bethune'le konuşmam çok daha iyi.'' Çok öfkelenmiştim. Çıldırmış, aklımı kaçırmıştım. Üzerimden kıvılcımlar yayılıyordu sanki. O aptal suratlarına, açık ağızlarına baktım ve bana uzattıkları ellerini ittim. Jurnal Dezokübe de neden geliyordu sanıyorsunuz? Kuşlar mı bırakıyordu? Sihirli halıyla mı geliyordu? Ellen beni salondan çıkarmaya çalışıyordu. Umrumda değil, diye bağırdım. Size kimin yardım ettiğini sanıyorsunuz? Lillian yardım etti hepinize. Siz onun ekmeğine pislerken bile o size yardım etti. Koridordaydım. Beti benzi solan Ellen arkasında belediye başkanıyla birlikte beni oradan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ne var? Diye karşı çıktım. Gerçekler sizi çok mu rahatsız etti? Konuşmam da mı yasak? Otur Sophie, Tanrı aşkına otur ve çeneni kapat. Bu kasabayı artık tanımıyorum. Orada öylece durup nasıl hakaretler yağdırabilirsiniz? Almanlarla düşüp kalksa bile bir insana nasıl böyle davranabilirsiniz? Ona tükürdüler Ellen, görmedin mi? Onu tükürüklere boğdular, insan değilmiş gibi. Belediye başkanı kısık sesle, Madame Bethune için çok üzgünüm dedi. Ama buraya onunla ilgili konuşmaya gelmedim. Seninle konuşmaya geldim. Avucumla yüzümü silerken size söyleyecek bir şeyim yok dedim. Belediye başkanı derin bir nefes çekti. Sophie, kocanla ilgili haberlerim var. Ne söylediğini hemen algılayamadım. Merdivenlerde yanıma oturdu. Ellen hala elimi tutuyordu. Ne yazık ki pek iyi bir haber değil. Bu sabah son mahkumlar geldiğinde biri postaneden geçerken bir not bırakmış. Bir kağıt parçası. Sekreterim onu almış. Edouard Lefer, geçen ay Arden'deki kampa gönderilen 5 kişinin arasındaymış. Çok üzgünüm Sophie. Edouard Lefer, mahkumlardan birine bir lokma ekmek verdiği için suçlanıp tutuklanmıştı. Onu dövmek isteyenlerle mücadele etmişti. Haberi ilk duyduğumda neredeyse kahkaha atıyordum. Bu tam da Edouard'a göre bir davranıştı. Ama gülümsemem kısa ömürlüydü. Kulağıma gelen her bilgi korkularımı büyütmekten başka işe yaramıyordu. Edouard'ın tutulduğu mahkum kampı en kötülerinden biriydi. Oradaki adamlar şiltesiz tahta sundurmaların üzerinde uyuyordu ve içinde en fazla bir iki buğday tanesi ve genellikle de ölü bir fare bulabileceğiniz su gibi çorbayla besleniyorlardı. Taş kırma ya da demir yolu işlerinde çalıştırılıyor, ağır demir direkleri kilometreler boyunca omuzlarında taşıyorlardı. Yorgunluktan yere yığılanlar cezalandırılıyor, dövülüp aç bırakıyorlardı. Salgın vardı ve ayrıca işledikleri önemsiz suçlar yüzünden öldürülüyorlardı. Duyduklarım içime işlemişti ve o görüntülerin hepsi rüyalarıma giriyordu. Belediye başkanına, ona bir şey olmayacak değil mi? Diye sordum. Başkan elimi sıvazlayıp, hepimiz onun için dua edeceğiz dedi. Gitmek için kalktığında derin bir iç geçirdi. O iç geçiriş sanki ölüm cezasıydı. Lillian Bethune olayından sonra belediye başkanı hemen her gün bara uğramaya başladı. Kadınla ilgili gerçekler kasabada duyuldukça hakkındaki genel kanıda değişmeye başladı. Artık adı anıldığında dudaklar bükülmüyordu. Biri karanlıkta pazar meydanına tebeşirle heroin, kahraman kadın kelimesini yazmıştı. Ve yazı hemen silinmesine karşın kimden bahsedildiğini herkes anlamıştı. İlk tutuklandığında evinden alınan birkaç değerli eşya da gizemli bir biçimde yerine bırakılmıştı. Ama tabii Almanları elleriyle boğduğunu görseler bile hakkındaki düşünceleri değişmeyecek olan Madame Livie ve Madame Duran gibileri de vardı. Yine de küçük barımızda Edith'e gösterilen ilgi, çocuklarına olmayan kıyafetlerin ve az miktarda olsa yiyeceklerin Le Coq Rouge'a getirilmesi hafif bir pişmanlığın göstergesiydi. Bildiğimiz kadarıyla Lillian, kasabanın güneyindeki bir kampa götürülmüştü. Hemen vurulmadığı için şanslı sayılır demişti belediye başkanı. Lillian'ın subaylardan birinin ricasıyla hemen idam edilmekten kurtulduğunu düşünüyordu. Ama fazla bir şey beklememek gerekir Sophie dedi. Fransızlara casusluk yaparken yakalanmış ve yaşamasına izin vereceklerini sanmam. Bana gelince artık persona non grata, istenmeyen kişi değildim. Aslında bu çok da umurumda değildi. Çünkü komşularıma karşı fikrim değişmişti. Edith de küçük bir gölge gibi bana yapışıp kalmıştı. Çok az yemek yiyor, sürekli annesini soruyordu. Ona dürüstçe Lillian'a ne olacağını bilmediklerimi ama kendisinin bizim yanımızda güvende olduğunu söyledim. Çığlıklar atarak uyandığı kabusların küçükleri rahatsız etmesini önlemek için onunla birlikte eski odamda uyuyordum. Akşamları mutfağı görebileceği en yakın yer olan 4. basamağı kırılıyordu ve mutfağı temizlemeyi bitirdiğimiz gecenin geç saatlerinde onu oracıkta incecik kollarını dizlerine sarıp derin uykuya dalmış halde buluyorduk. Lillian için duyduğum endişe kocam için duyduğum endişeyle birleşmişti. Gözlerimi sessiz bir kaygı ve yorgunluk girdabından geçiriyordum. Kasabaya çok az haber geliyordu ama biz dışarıya kesinlikle haber ulaştıramıyorduk. Edward belki de bir yerlerde açlıktan kıvranıyor, ateşler içinde yatıyor ya da dayak yiyordu. Belediye başkanına resmi olarak 3 ölü haberi gelmişti. İkisi cephede, biri Mons yakınlarında bir kampta, biri de Lille yakınlarında tifo salgını vardı. Bu bilgilerin hepsini korkuyla karşılıyordum. İşin kötüsü böyle bir ortamda elende korkunç önsezilere kapılmıştı. Sanırım yıkılmış halimi izledikçe en kötüsünün başımıza geldiğine daha çok inanıyordu. Güçlü kuvvetli Edward ölümle yüz yüze geldiyse, kibar ve okumaya düşkün Jean-Michel'in hiç şansı yoktu. Ablam kocasının hayatta kalamayacağına inanarak bu duruma kendini alıştırması gerektiğini düşünüyor, güçlü görünmeye çalışıyordu. Bira deposunda gizli gizli gözyaşı döktüğümü görünce bana destek oluyor, yemek yemeye zorluyor ya da tuhaf ve neşeli bir ses tonuyla Edith, Mü ve Jean'a ninni söylüyordu. Ellie'nin gücünü toplamış olmasına seviniyordum. Geceleri başka bir kadının çocuğuna sarılarak uyuyor, düşünme yeteneğimi kaybetmeyi diliyordum.